Ayrım 16.
8 Haziran günü Danışma Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri gruplar halinde soruşturmaya geçmeden önce kendi içinde bir toplantı yaptı. Başkanlık Divanı üyelerinden sonradan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden milletvekili ve kurucu üye seçilecek olan İmren Aykut, Başkan Vekili Kitapçıgil'e sordu. Bu gruplaşmaların ve toplantıların üzerine gidecek miyiz yoksa meseleyi kapatacak mıyız? Kitapçıgil bir an bile durmadı. Bu hareketler meclis içinde siyasi parçalanmaya yol açar. Üstelik konseye de yanlış bir fikir aşılar. Üyelerin bu hareketlere neden tevessül ettiklerini onlara sormamız lazım. Üyeleri başkanlık sorguya çekiyor. 3 gün süren sorgulama tutanaklarından bazı bölümler. Orhan aldı kaçtı. Bizim toplantıyı yaptığımızı saklamıyorum. Bunlar enformasyon toplantılarıdır. Bizler Atatürkçü liberaller olarak anayasanın daha kolayca geçmesini sağlamak amacını güttük. Bizim toplantılarımıza gelmeyenleri onlar Atatürkçü değildir diye suçlamadık hiçbir zaman. Ben siyasete atılacak olsam emekli olurdum. Elime de 120-130 bin liradan daha fazla para geçerdi. Kamer Genç, Başkanlık Divanı üyesi olarak müdahale etti aldı kaçtıya. Anayasayı tartışmak ve hazırlamak gerekirken bu toplantılarınızla meclis içinde bölücülük yapmıyor musunuz? Orhan aldı kaçtı. Danışma meclisine ya sizin ya da benim gelmememiz gerekirdi. Kamer Genç, herhalde sizin gelmemeniz gerekirdi. Orhan aldı kaçtı. Yaptığımız toplantının gizli bir tarafı yok. Bir kere mecliste toplanmışız. Sonra ışıklar yanıyor gece yarısına kadar. Çaycıyı bile göndermedik bize çay getirsin diye. Gizlilik ve bölücülük bunun neresinde? Bedi Feyzioğlu, bir siyasi oluşturmak için vakit henüz çok erkendir. Ama anayasayı bir yamalı bohça gibi çıkarmak da hatalıdır. Vefik Kitapçıgil, eğer anayasa dışında bir gruplaşma olursa bunun önlenmesi için toplandık. Devlet başkanımız bu haberlerden aşırı derecede üzüntü duymuşlardır. Böyle gruplaşmalara karşıdırlar. Herkes kendi düşüncesini açıkça söyleyebilmelidir diye düşünürler. Bu gruplaşmalar önlenmezse en radikal tedbirlerin alınacağı bize söylenmiştir. Orhan aldı kaçtı. Biz anayasanın geçmesine müteallik olmak üzere inandığımız arkadaşlarımızla toplandık. Karşı taraf da toplandı. İnsan düşüncesinin son merhalesi siyasi bir grup olarak bütünleşmekle tecelli eder. Her mecliste grup vardır. Biz de burada toplanmayız, gider dışarıda başka yerde toplanırız. Recep Meriç, benim katıldığım toplantılarda böyle sosyal demokratlar, Atatürkçü liberaller gibi ayrımlar yoktu. Bu ayrımı basın yapıyor. Basın bizi parçalamaya kalkışıyor. İhsan Göksel, başka gruplar da mı var? Orhan aldı kaçtı. Hakikatler tahrif ediliyor. Biz ne ayrım yaptık ne de gizli saklı bir şey. Kamer Genç, siz hem bir gazetede anayasa üzerine yazılar yazıyorsunuz, hem de burada komisyon başkanlığı, sonra da toplantılar. Bölücülük değil mi bu? Orhan aldı kaçtı, ayağı fırlayarak ve bağırarak, ''İşte sen ve senin gibiler anayasa tasarısını engeller.'' diyerek toplanıyoruz. Arkadaşlarımızı iknaya çalışıyoruz. Sadi Irmak, ''Referandum 1982 Kasım'ında mutlaka yapılacaktır. Bize 1 Ekim tarihinde anayasa taslağının Milli Güvenlik Konseyi'ne mutlaka teslim etmemiz gerektiğini belirtildi. Devlet başkanımız verdikleri takvimi mutlaka uygulayacaklar.'' Akif Erginay, bu toplantılar talihsiz olaylardır. Anayasa Komisyon Başkanı bu durumda istifa etmelidir. Onun getirdiği anayasa tasarısı artık kesinlikle lekelidir. Namık Yolga, mesele çok vahimdir. Aldı kaçtı kim oluyor? Anayasa Komisyonu Başkanı olması büyük talihsizliktir. Bunların 3 amacı var. Birincisi yasaları ve anayasayı kendi görüşlerine göre çıkarmak. İkincisi burada bir siyasi parti nüvesi oluşturmak. Üçüncüsü de Eylül'de yapılacak komisyon seçimlerinde şimdiki anayasa komisyonunu aynen seçtirmek. Atatürkçü liberal lafını da nereden çıkardılar? Fikri Devrimsel bağırarak, işte vahamet zaten buradan doğuyor. Ne demek Atatürkçü liberaller? Bunların yaptıkları anayasanın da ömrüne tesir edecektir. 1961 anayasası bir partiden tasvip gördü, diğerinden görmedi. 1970'te kazaya uğradı. 1980'de defnettik. Bu anayasa da daha şimdiden yara almıştır. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Sözcüsü istifa etmelidir. Ahmet Samsunlu, 2485'e kurucu meclis yasası 1 ek yapalım. danışma meclisi üyeleri bir dönem parlamenter olmasın diye. Bu gibi tehlikeli gruplaşmaları ancak 2485'te yapacağımız ek bir değişiklikle önleyebiliriz. Aslında böyle bir değişiklik daha sonra Danışma Meclisi Başkanlık Divanı tarafından MGK Genel Sekreterliğine iletildi. Ancak MGK bu tür sınırlamalara gerek yok. Danışma Meclisi'nden ileride partilere pekala hizmet verecekler çıkabilir. Onların bu siyasi haklarını ellerinden almaya gerek yok gerekçesiyle MGK'dan bu öneri geri döndü. Mahmut Akkılıç, aldı kaçtı bana telefon ederek anayasa üzerinde sohbet edeceğiz dedi ve beni toplantıya çağırdı. Gittim baktım, ileride parti olabilir mi bu grup diyor. Biz 4 kişi kendisini eleştirdik. Bu meclis bu tür ucuz kahramanlıklara layık değildir. Cahit Tutum, Sayın Irmak, her zaman olayların arkasından gidiyorsunuz. Daha ortada anayasa yok. Anayasa taslağına destek aramak için toplantılar yapılıyor. 3 gün süren bu sorgulamaların ardından Başkan Divanı'nda tutanaklar ve olaylar değerlendirildi. Sen yalancısın, hayır sensin, sen istifa et, neden ben edecekmişim, sen et gibi karşılıklı suçlamalara ve kavgaya dönüşen Başkanlık Divanı toplantısından sonra kamuoyuna Danışma Meclisi'nin birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını yürüttüğüne ilişkin bir bildiri yayınlandı. Sadi Irmak'la Vefik Kitapçıgil, Başkanlık Divanı odasından çıkıp MGK Genel Sekreterliğine doğru giderlerken meclis koridorunda aldı kaçtıya rastladılar. Aldı kaçtı, şu sözlerimin de tutanaklara geçmesini istiyorum. Siz kim oluyorsunuz da burada bizleri yargılıyorsunuz? Burada demokrasiye geçiş planlanıyor. Hürriyete geçişin ve anayasa taslağının planları yapılıyor. Ama öte yandan da demokrasiye geçişin planlandığı yerde baskı yapılıyor. Toplantı da yaptım, bundan sonra da yaparım. Sadi Irmak müdahale etti. Sinirlenmeyin Sayın Aldıkaçlı, sinirlenmeyin. Askerler hassastır. Onlar Türkiye'nin daha tehlikeli bir yola düşmesini önlediler. Bunu düşünmek lazım. Irmak ve Kitapçıgil, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine yöneldiler. Danışma Meclisi'nde birlik ve beraberliğin sağlandığını bildirdiler. Danışma Meclisi'nde bu tür grup toplantıları sona erdi. Ama 6-7 ay sonra anayasanın halk oylamasından geçmesinden sonra yeniden başlamak üzere. Her yerde siyaset jimnastiği. Süleyman Demirel, Danışma Meclisi üyelerinin isimlerine şöyle bir göz gezdirdi ve yanındakilere talimatını verdi. Buraya, Danışma Meclisi'ne girenlerin listesini iyi tespit edin. Yarın demokrasiye geçiş döneminde bunlar yeniden sahnede görünmek isteyecekler. Politik hırsları bunları bize itecek. Zamanı gelince ne yapacağımızı düşünürüz. Şimdilik siz bir tespit edin bakalım bu isimleri. Danışma Meclisi çalışmalarına başladıktan bir süre sonra Demirel'e yakınlığı ile tanınanlara telefonlar gelmeye başladı bazı Danışma Meclisi üyelerinden. Biz Danışma Meclisi'ne bir görev yapmaya geldik. İnançlarımızı da koruyoruz elbette. Acaba Sayın Demirel'le görüşmemiz mümkün mü? İlk ziyaretlerden birini Demirel'e Mehmet Pamak ve birkaç arkadaşı yaptı. Bir gece saat 22'de Pamak, Osman Yavuz, Erdoğan Bayık ve Mahmut Nedim Bilgiç Demirel'in kapısını çaldıklarında oldukça heyecanlıydılar. Gelmeden önce kendi aralarında konuşuyorlardı. Biz Danışma Meclisi üyesiyiz. D ve M harflerinden hareketle Dalkavuklar Meclisi değiliz. Zaten konsey de bizi kendine dalkavukluk yapsınlar diye seçmedi. Bizim görevimiz danışmanlık yapmak, adı üstünde olduğu gibi. Demirel'le sohbet 2 saate yakın sürdü. Gelen üyeler, sizin tecrübeleriniz bizim çalışmalarımıza ışık tutar derken Demirel çok yalın konuşuyordu. Sizin önemli bir göreviniz var, anayasa yapmak. Onun için bu memleket sizden yararlanmalı. Aslında Danışma Meclisi'ne milli irade yansımadı. Çünkü böyle bir seçimle gelmedi üyeler. Ama aranızdan iyi insanlar çıkar ve iyi hizmet verebilir. Demirel'e ilginç ziyaretlerden biri de 1982 Ağustos'unda Yıldırım Avcı'nın yaptığı ziyarettir. Gerçekte Danışma Meclisi çalışmaları sırasında ön plana pek çıkmamış olan Avcı ile Demirel arasındaki ilk bağlantıyı yine bir Danışma Meclisi üyesi olan Atalay Peköz kurmuştu. Avcı ile Peköz'ün arkadaşlıkları 1960'lara dayanıyordu. Avcı Peköz'e bir gün "Beni Demirel'e götürür müsün?" diye sormuştu ve eklemişti. Ben ağabeyimden çok sık duydum Sayın Demirel'i. Ağabeyim Denizli AP milletvekiliydi, sonra kaybettik. Liderine çok bağlıydı. Şimdi de ben tanımak istiyorum kendisini. Demirel'in ziyaretçilerini kabul ettiği salonun duvarları kitap doluydu. Birkaç fotoğraf o tarihlerdeki açık hava mitinglerinin havasını çok net sergiliyordu. Önündeki geniş dikdörtgen sehpa yine sağlı sollu kitaplar ve at biblolarıyla süslenmiş gibiydi. Notlar, dosyalar, dosyalar üst üste yığılmıştı. Yıldırım Avcı hafif loş salonun havasında tek bir şey teneffüs etti, siyaset. Sade bir karşılaşmadan ileri geçmeyen bu görüşmeden Avcı'nın aklında Demirel'in şu değerlendirmesi kaldı. 12 Eylül bir başka olay. Bu iş 1960 gibi değil. O zaman her şey bir anda serbest hale gelmişti. Şimdi farklı bir durum var. İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner ile Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'ın danışma meclisinde istifaları istenince Devlet Başkanı Evren buna çok kızdı. Bütçe görüşmeleri sırasında üyelerden Mehmet Pamak, adı geçen iki bakanı eleştirmiş ve istifa etmelidirler demişti. Benzer bir görüşü yine üyelerden Muzaffer Ender de savununca, Evren yapacağı gezi için havaalanına geldiğinde Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'ı yanına çağırdı. Bunlar kim oluyor da bakanların istifa etmelerini istiyorlar, o kadar istiyorlarsa kendileri istifa ederler. Irmak, aman Sayın Devlet Başkanım, bu arkadaşlarımız vatansever ve kültürlü insanlardır. Onların istifa etmeleri ülkemizin demokrasiye geçişinden şüphe edilmesine sebep olur ve antidemokratik bir hava görünümü doğar. Siz merak etmeyin, ben hallederim karşılığını verdi. İki bakanın istifasının istenmesi sadece Evren'i değil, Başbakan Ulusu'nun da içerlemesine yol açmıştı. Böyle bir isteğin danışma meclisinden gelmiş olmasına bazı bakanlar da şaşmıştı. Kendi aralarında konuya ilişkin sohbet ediyorlardı. Başbakan yardımcısı Turgut Özal dalgınlığından sıyrılıp kabine arkadaşlarına döndü. Bu hükümette ve danışma meclisinde görev alanların politik hayatı bitmiştir. Buna öyle bakmak lazım. Biz burada bir hizmet için çalışıyoruz. Bir sistemin oturmasına çalışıyoruz. Yoksa politikaya yatırım yapmak gibi bir hevesimiz yoktur. Bu sebeple danışma meclisinden gelecek bu gibi tepkilere toleransla bakmak lazım. Devlet Bakanı İlhan Öztrak'a döndü, Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer. Görüyor musun? Bravo Sayın Özal. Politikayı demek hiç düşünmüyor. Özal, evet dedi. Hiç düşünmüyorum. Turgut Özal'ın yanında danışman olarak çalışan Mehmet Keçeciler, ''Neden böyle konuşuyorsun ağabey?'' diye yeni bir uyarıda daha bulunmak istedi. ''Ağabey neden politikaya girmek istemiyorsun? Bir parti kurarsan şansın çok olur.'' Özal bu isteği şiddetle geri çeviriyordu. Daha sonradan ANAP Genel Başkan Yardımcılığına seçilecek olan Mehmet Keçeciler, bu defa yanındaki DPT Yabancı Sermaye Dairesi Başkanı, 1,5 yıl sonrasının Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Doğan'dan güç alıyordu. Ağabey neden böyle itiraz ediyorsun? Bak Hüsnü de benim gibi düşünüyor. Serbest bırakıldığında siyasi faaliyetler, bir parti kur. Bak şansımız nasıl olacak görürsün. Özal birlikte çalıştığı keçecileri karşılaştıklarına tanıştırırken ne zaman benim idari müşavirim derse keçeciler düzeltiyordu. Hayır, siyasi müşaviriyim. Ankara'da Yeşilyurt sokaktaki evde Turgut Özal, Semra Özal, Mehmet Keçeciler oturmuşlar bir pazar günü dereden tepeden sohbet ediyorlardı. Keçeciler Özal'ı son günlerinde kızdıran konuyu yine açmıştı. Ağabey siyasi faaliyet serbest bırakıldığında parti kuracaksın değil mi? Yahu Mehmet bak sana kızmaya başladım diye girdi söze Özal. Geçen gün de böyle yaptın, sana işini görmen lazım gelen birini getirdim. Tuttun ben onun idari değil siyasi müşaviriyim filan dedin. Şimdi adam ne düşünür? Hem ben siyasetle filan uğraşmak istemiyorum. Beni zorla siyasetçi mi yapacaksın sen? Keçeciler üsteledi. Neden olmasın ağabey? Özal ciddileşti birden. Elini dizine koydu. Önce dışarıya uzun uzun baktı oturduğu yerden. Sonra keçecilere döndü. Bak Mehmet, siyasetle uğraşanları tetkik ettim. Etmedim değil. İsmet Paşa bu işe ömrünü verdi. Milli şef oldu. Zaman geldi, herkesi o seçti. Kimi isterse istediği yere getirdi, onunla çalıştı. Ama ahir ömründe partisinden ayrılmak zorunda kaldı. Eliyle kurduğu, kurulmasına ortaklık ettiği partiden ayrıldı. Celal Bayar Cumhurbaşkanlıktan sonra Kayseri cezaevini de görmek zorunda kaldı. Gitti, hapis yattı orada. Menderes asıldı. Şimdi bir de bugüne bak. Bak işte Demirel'e, Ecevit'e, Erbakan'a, Türkeş'e, kime istersen bak. Siyaset adamlarının sonu daima hüsran olmuş bizim memlekette. Şimdi sen de karşıma geçmişsin, aylardır parti kur diye tutturuyorsun. Ben dertsiz başıma neden dert açayım şimdi durup dururken? Keçeciler ısrarından vazgeçmiyordu. Yıllardır önemli görevlerde bulundunuz. Her insan bu kadar tecrübeyi kolay kazanmaz. Özel sektörü biliyorsunuz, devleti tanıyorsunuz, dışarıyı biliyorsunuz. Parti kurmazsanız vebal altında kalırsınız. Bu tarihi sorumluluğu reddedemezsiniz. Zaman zaman Özal'a, ''Ağabey sen'' diye hitap eden keçeciler, Özal'ı ciddiyetiyle birlikte iyice ciddileşmiş ve siz demeye başlamıştı. O sırada odaya Semra Hanım girdi. ''Ben Mehmet Bey'e katılıyorum. Mevcut makamlarda başarılı oldun. Kendi kendine şimdi yeter diyorsun Turgut Bey. Ama galiba siyaseti de düşünmek lazım.'' 1982'nin Ocak ayındaki bu konuşmayı diğerleri izledi. Tümü de benzer biçimde ısrar ve karşı çıkmayla sonuçlanıyordu. 1982 Mayıs'ında bir yurt gezisinde Özal yanına yine idari müşaviri keçecileri almıştı. O sırada küçük bir kentte halk kalabalık oluşturmuş, Özal'ı görmek için birbirini itiyordu. Keçeciler Özal'a döndü. ''Ağabey baksana şu halka, dönüp bir selamlasana şöyle.'' Özal sinirlendi. ''Yahu Mehmet, daha geçen gün konuşmadık mı seninle bunları?'' Sen beni zorla politikacı yapmak istiyorsun ama ben politikacı filan olmayacağım. Bankerler batıp Castelli yurt dışına kaçınca 1982'nin Temmuz'u geldiğinde Özal başbakan yardımcılığından istifa ederek önce SİDE'ye dinlenmeye ardından da zayıflamak amacıyla Amerika'ya gidecekti. Türkiye ise 1982 anayasası halk oylamasına doğru hızla yol alıyordu. Seçmen kütükleri sandıklar hazırlanıyor halk oylaması için ama daha ortaya anayasa taslağının kendisi bir türlü çıkmıyordu. Danışma Meclisi ile Milli Güvenlik Konseyi arasında bağlantıyı 1981 Ağustos'undan bu yana MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ yürütüyordu. Üruğ ile Saltık yer değiştirmişler, Saltık İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. Üruğ, MGK Genel Sekreterlik görevinde 1983 Ağustos'una dek kalacak, o tarihten sonra önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecekti. Genel Sekreterlik görevi boyunca da orduyu politika dışında tutmaya büyük özen gösterecek ve Milli Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını kastederek ''Siyaset orada yapılıyor, biz burada orduyu temsil ediyoruz.'' diyecekti. Danışma Meclisi'nin Başkanlık Divanı, Başkanı ve üyeleri Üruğ'un MGK ile Danışma Meclisi arasındaki bağlantıyı yürütmekte oluşu nedeniyle sık sık Üruğ'u ziyaret ediyorlar, Devlet Başkanı Evren'in düşüncelerini öğrenme fırsatı buluyorlardı. Evren artık MGK'daki hukuk komisyonuna talimatını vermişti. Anlaşılan bunlar anayasa taslağını 1 Ekim'de bana getiremeyecekler. Ben halka söz verdim ve bir siyasi takvim açıkladım. Kasım'da anayasa mutlaka halk oylamasına sunulacaktır. Bundan dönüş yok. Siz kendi içinize çalışmalara başlayın, diyordu verdiği talimatta. Siyasi gruplaşmalarla vakit kaybettiler, şimdi yetiştiremiyorlar, diye endişe ediyor ve kızgınlığını açığa vuruyordu. Bunun üzerine aldı kaçtı, Evren'in huzuruna çıktı. Sayın Devlet Başkanım, siz emredin, biz 10 günde de indiririz taslağı genel kurula. Siz isteyin, 3 yıl sonra da iner aynı taslak genel kurula. Evren'in uyarılarına rağmen danışma meclisi içinde bir grup, anayasa 1982 Kasım'ı yerine 1983 ilkbaharına sarksın yolunda düşünceler ileri sürüyordu. Çünkü aynı grup askeri yönetim döneminin açıklanandan daha ileriye gitmesini, dönemin biraz daha uzamasını istiyordu. Bunu da ülkenin sorunlarını iyice çözüme kavuşturmak için belki bir 6-7 aya daha ihtiyaç var gerekçesiyle savunuyordu. Benzer görüşe katılanlar arasında hükümetteki bazı bakanları da saymak mümkündü. Hatta ulusu hükümetine sonradan katılan bir devlet bakanı, "Hay Allah, gerçekten takvim uygulanacak galiba, bu iş anlaşılan daha fazla uzamayacak," diye hayıflanıyordu. Sadi Irmak, Vefik Kitapçıgil ve İmren Aykut, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Ürün odasına girdiklerinde konu yine aynıydı. Anayasanın gecikmiş olması. Ürün, kim bilir kaçıncı kez, aynı vurgulamada bulunuyordu. Sayın Devlet Başkanı kararlı ve ısrarlıdır. Bütün dünyaya ve vatandaşlarımıza açıklanan siyasi takvimden taviz verilmeyecektir. Tasarıyı bir an önce hazırlamanız rica ediliyor. Başkan Irmak, biz Sayın Altıkaşlı ile konuştuk konuyu efendim diye yanıtladı. İlkeleri tespit etmektir zor olan. Tespit ettikten sonra içimizde taslağı 48 saat içinde yazacak mahir kalemli arkadaşlar var. Merak etmesinler, yetiştireceğiz dedi. Lütfen merak buyurmayınız. Komisyonun hazırladığı taslak Danışma Meclisi Genel Kurulu'na indiğinde meclisin özellikle asker kökenli bazı üyelerinin önlerinde de birer anayasa taslağı duruyordu. Ama bu taslak bir başka taslaktı. Eşref Akıncı, Adnan Orel, İbrahim Şenocak, Ethem Ayan, Rıfat Beyazıt, Hamza Eroğlu, Fevzi Uyguner zaman zaman önlerindeki taslağa bakarak görüşmeler sırasında önerge hazırlıyorlar ve bunu genel kurula sunuyorlardı. Mehmet Pamak oturduğu yerden Adnan Orel'in önündeki taslağın bir maddesini okudu, not etti ve bu doğrultuda bir değişiklik önergesi verdi. Bir süre sonra genel kurul salonundan kulise çıkıldığında Orel Pamak'ın yanına geldi. ''Yahu Mehmetciğim, seninle aynı düşüncedeymişiz, ne güzel. Demek sen de anlaşılan benim gibi bazı yerlerle temas halindesin.'' İçeri salona yeniden girildiğinde Adnan Orel oturumu yöneten başkan vekiline bir not yolladı. Orel notta aynen ''Şimdi biz bir önerge hazırlıyoruz. Onu lütfen diğer önergelerin önüne alın çünkü bizim önergelerimiz MGK'nın önergesi sayılır aynı zamanda.'' yazılıydı. Anayasayı en son MGK biçimlendirecekti nasılsa. Ama buna rağmen neden Danışma Meclisi'nde bazı üyelerle bağlantı kuruyordu? Galiba anayasa tasarısı kendi önlerine geldiğinde üzerinde artık çok fazla değişiklik yapmak istemiyordu konsey. Aziz kardeşim Erdal. Ecevit Ankara Merkez Cezaevi'nde daktilosuna bir kağıt taktı. Önce tarih attı. 20 Eylül 1982. Sonra da mektubuna başladı. Aziz kardeşim Erdal, 1982 Eylül'ünde Danışma Meclisi Anayasa Tasarısı üzerinde son değişiklikleri görüşürken, askeri yönetimin getirdiği yasakları çiğnemiş olması gerekçesiyle üçüncü kez hapis yatıyordu. Düşündüklerini açıkça savunmaya çalışıyor, yalnız kalmış olsa da liderliğin sorumluluğunu taşımakta bulunduğunu kanıtlıyordu. Dış basına verdiği demeçler kendisini bir mahkemeden diğerine gönderiyordu. Erdal İnönü o günlerde görevli olarak Paris'teydi. Çok önceden Ecevit'in ilk hapse girmiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mektup yazmış, Ecevit'e kısaca geçmiş olsun demişti. Ecevit daktilosunun başında şimdi Erdal İnönü'ye demir parmaklıklar arkasından yanıt veriyordu.